Ayrım 16.
Borçlar yüzünden köleleşmenin kaldırılması. Sınıf kurumları, nüfusun geniş tabakaları, demosun, halkın, köle sahiplerine ve aristokratlara karşı savaşımı sırasında oluştular. Bu savaşım sayesinde halk yığınları borçlar yüzünden köleleşmenin kaldırılmasını elde edebildi. Bu eski Yunan'da köleci düzenin başlıca özelliklerinden biri oldu. Eski Yunan'da tiranlar. Tiranlık eski Yunan'da siteden önce gelen devlet biçimlerinden biri oldu. Kişi iktidarı tiranlık, demosun, halkın, klan aristokrasisine karşı zaferi sayesinde oluştu. Ama iktidar demosun en varlıklı tabakalarının ellerinde toplanıyordu. Tiran da bu tabakaların temsilcisiydi. Bu tiranlıklar İsa'nın ölümü 7-5. yüzyıllarda özellikle Korent, Megara ve Sicyone ve daha başka yerlerde ortaya çıktı. Sakız adası tiranlığı İsa'nın ölümü 6. yüzyılın ikinci yarısında Polrat'ın yönetiminde en güçlü devrini yaşadı. Ama tiranlık köle sahiplerinin oluşturduğu sınıfın çıkarlarını tam olarak karşılayamadı. Çok yayıldığı halde geçici oldu. Site toplumun ve köleci devletin geçici olmayan başlıca biçimi olarak kaldı. Sitelerin çeşitli biçimleri. Sitelerin kuruluşu iki yol izledi diyebiliriz. Birinci yolu izleyen sitelerde bütün köle sahipleri sınıfının iktidarı kurulmuştu. Köleci demokrasi denen düzen. Öteki sitelerde devlet yönetimi küçük bir grup aristokratın elinde toplanıyordu. Oligarşik denen iktidar, ikinci durumda yurttaşlık haklarından yararlananlar yurtluklara sahip olanlardı. Birinci tip devletin klasik örneği Atina'dır. İkinci tip ise Isparta'dır. Sitenin oligarşik biçimi Isparta. Isparta'nın tüm nüfusu üç büyük gruba bölünmüştü. Bütün haklardan yararlanan Spartiatlar, Ispartalılar, özgür ama siyasal haklardan yararlanamayan Periekler, en sonu durumları Spartiatların kölelerinin durumlarına yakın olan İlotlar. Spartiatlar topluluğu üyelerinin mülkü sayılan toprak, tasarruf hakkı olarak paylar halinde İlotlara verilmişti. Isparta'da site haklarından yararlanabilmek için toprak sahibi olmak gerekiyordu. Toprağı işleyen İlotlar, üründen ancak küçük bir pay alıyorlardı. Spartiatlar onları korku ve buyruk altında tutabilmek için zaman zaman kanlı baskınlar düzenliyorlardı. İlotlar işledikleri toprak gibi Spartiatlar topluluğuna aitti. Onun için Spartiatlar İlotları satamıyor ya da başkasına devredemiyordu. İlotlar sık sık baş kaldırıyorlardı. İsa'nın ölümü 464'teki büyük isyanda neredeyse Spartiatların iktidarı düşecekti. Kişi olarak özgür olan Periekler zanaatçı ya da tacirdiler. Spartiatlardan farklı olarak özel mülkiyet hakkına sahiplerdi ve Isparta milislerine katılıyorlardı. Ama Periekler siyasal haklardan yoksundular ve Spartiatlara vergi ödemek zorundaydılar. Spartiatlar nüfusun ancak küçük bir bölümünü oluşturuyorlardı. Bununla birlikte kendi işlerinde de daha nüfuzlu ve daha varlıklı bir grup vardı. Spartiatlar topluluğuna başkanlık eden iki kral da bu gruba aitti. Krallar ancak Yaşlılar Konseyi'nin, Jeruzya'nın, iktidarın en yüksek organının topluluğunun, oligarşik hümetinin üyeleriydiler. İsa'nın ölümü 7. yüzyılın sonunda Isparta, Yarımada'nın belli başlı kentlerini içeren Peloponez Birliği'nin başına geçmişti. Geri kalmış köleci devlet Isparta, Yunanistan'da gericiliğin kalesi oldu. Spartiatlar köleci aristokrasinin iktidarının kurulmasına ve sürdürülmesine hizmet ediyorlardı. Köleci demokrasi, Atina. Atina devleti başka türlü kuruldu ve gelişti. Verimli topraklara sahip olmayan ama gümüş, iyi cins kil, büyük mermer yatakları bakımından zengin olan Atina, zanaatçılık ve ticaretini çabuk kurdu. İyi limanlara sahip oluşu, denizciliğin ortaya çıkmasını kolaylaştırdı. Başlangıçta yargıçların, rahiplerin ve asri şeflerin görevlerini de kral Basileus üzerine alıyordu. Başkenti Atina olan Attika'yı yönetiyordu. Ama ekonomi geliştikçe iktidar öpatritlere, yani ileri gelen toprak sahiplerine geçiyordu. halkın, demosun bu değişiklikten kazanacağı bir şey yoktu. Öpatritler Attika'nın en iyi topraklarını ele geçirdiler. Değişim genişliyor, tefecilik ortaya çıkıyor, borç karşılığı, köleleşme yaygınlaşıyor. Toplumsal savaşım keskinleşiyor. Efsaneye göre İsa'nın ölümü 621'de Drakon aşırı bir gaddarlığın yasalarını yayınlıyor. Bu yasalar özel mülkiyeti savunacak, ona zarar verenleri hiç acımadan cezalandıracaktı. Ama İsa'nın ölümü 6. yüzyılın başlarında köleleşmiş olan halk içindeki karışıklıklar ciddileşiyor. Aristokrasi ödün vermek zorunda kaldı. Çünkü hoşnut olmayanlar arasında zengin tüccarlar ve zanaatçılar da vardı. Bunlar serveti ellerinde tutuyorlardı. Ama pratikte Areopaja bilginler, yargıçlar meclisine ve yaşlılar konseyine ait bulunan iktidardan uzaklaştırılmışlardı. Areopaj her yıl aristokratlar yani öpatritler arasından seçilen ve 9 üyeden oluşan kurulların başkanları olan arkontlarla yenilenmekteydi. Sitenin evriminde bir aşama, salon reformları. 594'te Solon arkont seçildi. Toplumsal kargaşalıklar devresinde hakem seçildi ve demosun yararına olan reformları kabul etmek zorunda kaldı. Toprak ipoteği yürürlükten kaldırıldı, eski borçlar hükümsüz sayıldı ve borçlu yurttaşların köle olarak satılmaları yasaklandı. Solon tarafından alınan öteki önlemler zanaatçılığın ve ticaretin hızla ilerlemesine yardım etti. Miras özgürlüğü klan geleneklerini zedeledi. Askeri demokrasi döneminde olduğu gibi bütün erkek yurttaşların katıldıkları Genel Yurttaşlar Meclisi yeni baştan Atina'nın siyasal yaşamında önemli bir rol oynadı. Bununla birlikte yurttaşlar servetlerine göre 4 sınıfa bölünmüşlerdi. Yalnız 1. sınıf Pentajosi Omedimnes ve 2. sınıf Kaveiler Atlılar yurttaşlar bütün siyasal haklardan yararlanıyorlardı. Örneğin yalnız onlar arkont seçilebilirlerdi ve bunun sonucu olarak Areopaj üyesi olabilirlerdi. 3. sınıf yani Zöjitler ve 4. sınıf yani Tetler Areopaj üyesi olamazlardı. Mecliste bu son iki sınıfın üyeleri seçiciydiler ama kendileri seçilemezdi. Areopaj'a paralel olarak bir başka siyasal kurum olan 400'ler konseyi de vardı. Bu daha demokratik bir kuruluştu. Yalnızca ilk iki gruptaki yurttaşlar değil, 3. gruptaki yurttaşlar da bu konseye girebiliyorlardı. Areopaj işlerin genel yönetimini üzerine alıyor, en yüksek mahkemenin görevlerini yapıyordu. 400'ler konseyi ise meclisin toplantı dönemleri arasında günlük yönetim işlerini geciktirmeden yürütüyordu. Tetlerin katıldıkları halk mahkemesi Helie'de kuşkusuz aynı dönemde yaratılmıştı. Solon reformları servet ilkesini öne çıkardı ve böylece Yunan sitesinin temeli olarak köleci mülkiyetin evriminde önemli bir aşama yaptı. Bununla birlikte bu reformlar melez reformlardı. Demos'un bağrındaki zengin tabakalar devlet yönetimine katılma olanağını elde ettiler. Klan aristokrasisinin egemenliği her ne kadar ortadan kaldırılmadı ise de tehlikeye düştü. Fililer, puhulay biçimindeki eski bölünme kaldırılmadı. Aristokratlar bu zorunlu ödünleri verdi ama yıkılan toplumsal düzeni yeniden kurmak planlarını da elden bırakmadılar. Köleci site kesim biçimini alıyor. Köleci sitenin belli başlı çizgileri İsa'nın ölümü 6. yüzyılın sonunda ve 5. yüzyılın başında kesin olarak biçimleniyor. Klana özgü bölünmenin yerine toprağa özgü bölünmeyi koyan Klistene reformları söz konusudur. 30 yönetim bölgesi Tritiets kuruldu. Bundan böyle 3 Tritiets toprağa özgü yeni bir fiili oluşturuyordu. Bu fili de kendi içinde demestere, en küçük toprak ve yönetim birimlerine bölünüyordu. Areopaj eski önemini yitirdi. 400'ler konseyinin yerini fililer tarafından nispi temsil şeklinde fili başına 50 konsey üyesi olmak üzere seçilen 500'ler konseyi aldı. 500'ler konseyi meclis görüşmelerinden önce başvurulması gereken yer oldu. Komutanlar kollegyumu daha sonra en yüksek yürütme organı oldu. Her filiden bir temsilciyi içeriyordu. Atinalı yurttaşların sayısı dışarıdan gelen ve kişi olarak özgür ama siyasal haklardan yararlanamayan meteklerin zararına olarak arttı. Klan aristokrasisi dağılmış bulunuyordu. Artık filler tarafından oylama yapılan meclis eski önemini yitirmişti. En sonu köleci ilişkilerin en net bir sistemi oluştu. Köleler ve köle sahipleri uzlaşmaz, karşıt başlıca iki sınıf oldular. Köleler bütün yurttaşlık haklarından ve siyasal haklardan yoksundular. Köle sahipleri sınıfı büyük toprak sahiplerinin, zanaat atölyeleri sahiplerinin, tacirlerin ve tefecilerin oluşturduğu özgür nüfusla özdeş değildi. Ama çoğunluğu oluşturanlar emekçiler, küçük zanaatçılar, çiftçiler, emekçi nüfusun diğer başka kategorileriydi. Atina'da köleci aristokrasinin sağlamlaşması Isparta'da büyük bir tepki yarattı. Tep ve Öbe aristokratlarının müttefiki Ispartalılar Atina Cumhuriyeti'ne saldırdılar. Köleci demokrasi kazandı. Atinalılar yalnız kendi düzenlerini sürdürmekle kalmadılar, etkilerini Attika'nın ötelerine kadar genişlettiler. İsa'nın ölümü 5. yüzyıl Atina'nın ve demokratik düzenin açılıp gelişmesi dönemi oldu. Demokrasi düzeni Perikles'in yönetiminde en yüksek gelişme düzeyine vardı. Halk meclisi düzenli olarak her ay 4 kez toplanıyordu ve bütün yurttaşlar meclise katılıyorlardı. Mecliste tartışılacak konuları hazırlayan 500'ler konseyiydi. Konsey günlük siyasal, yönetsel ve askeri işleri yürütmeye devam ediyordu. Bütün yurttaşlar seçme ve seçilme hakkına sahipti. Yalnız Atina'nın herhangi bir kurumuna değil, mahkemeye, 500'ler konseyine, komutanlık görevlerine de kabul ediliyorlardı. Ama bu daima bir köle sahipleri demokrasisiydi. Yalnızca özgür erkek yurttaşlar, yani küçük bir azınlık meclise katılıyordu. Zaten bütün özgür yurttaşlar yurttaşlık haklarından pratik olarak yararlanamıyorlardı. Attika köylüleri meclise seyrek olarak katılıyorlardı. Onlar Atina'ya 2-3 günlük yolda oturuyorlardı. Her ne kadar Atina'nın nüfusu 30 bin-35 bin idiyse de gerçekte halk meclisine katılanlar yalnızca 2000-3 bin kişiydi. Köleleri ve kendi sitesinin özgür yurttaşlarını sömürürken Atina köleci aristokrasisi giderek Atina'ya bağlı siteleri de sömürüyordu.
Ayrım sonu.